Muhterem arkadaşlar, dün akşam sohbetimi bitirirken kurduğum cümleleri bugün sohbetime girerken tekrar kurmak istiyorum. Kerbela'yı, Aşura'yı ve orada olup bitenleri irdelemek Şialara mahsus bir olgu olmamalıdır. Şia refleksinin bir gereği olarak algılanmamalıdır. Evvel emirde ben Müslümanım diyen herkesin üzerine bir borç tutur ki kendilerini ümmeti olarak nispet verdikleri ve onun ümmeti olmaktan şeref duyduklarını söyledikleri son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın evladının ve onun yarenlerinin 30 bin kişilik ordu karşısında 72 nefer olarak katledildikleri bir gündür Aşura, katledildikleri bir yerdir Aşura. Ve yine irdelemeye değer ki, bir Müslüman olarak herkesin irdelemesine değer ki, İmam Hüseyin'i ve yarenlerini ne Bizans ordusu, ne Pers ordusu, ki Persler zaten yenilmişlerdi o gün itibariyle, herhangi bir küfür veya şirk ordusu tarafından değil, kendisini Allah Resulü'nün halifesi, hatta zaman zaman Allah'ın halifesi olarak adlandırdıkları Zillullah, Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir diye adlandırdıkları hilafet tarafından öldürülmüşlerdir. Şu kurduğumuz cümlelerde bile ilmen ayıklanmaya ihtiyacı olan yerler kendisini hissettirmektedir. Dün yaşanmış bir olay olma haysiyetinden uzak, her gün irdelenmeye değer bir olgu olduğu her haliyle bellidir. Ve hatta demiştik ki, bırakın ben Müslümanım diyen insanları, adalet aşığı, özgür ruhlu insanların da itikatları ve ideolojileri ne olursa olsun incelemeye değer bulacakları çok şey olan bir mefkûredir Kerbela. Zira birbirinin kanını akıtmış iki cephenin ikisinin de Müslüman olabileceğine dair Kerbela katillerinin formatladığı din anlayışının oturtulabilmesi için o dinin temel kaynağı olan kitabın da o formata göre tefsir edilmesi gibi bir zorunluluk doğacaktır. Dolayısıyla ben Müslüman diyen insan kitabı nasıl okuyacaktır problemiyle yüz yüze gelecektir. Eğer öldüren taraf, İmam Hüseyin'in başını isteyen taraf da Müslümandı, İmam Hüseyin de Müslümandı diyecek olursanız, Allah bu kitabı niye indirdi sorusuyla karşılaşırsınız. Allah bu kitabı hakkı batıldan ayırt edecek bir mizan olarak indirdiğini söylüyor Allah-u Teala. Bir yerde kan var, ölen var, öldüren var, ölen de haklı, öldüren de haklı gibi bir zorlama tevil yapıp bu zorlama tevil için Kur'an'dan yardım dilemeye kalktığınız zaman ister istemez Kur'an'ın tahrifine yol açarsınız. Ve nitekim tarihten bu yana öldüren de haktır, ölen de haktır. Tarihte iki Müslüman kardeş birbiriyle kavga etmiştir. Bugüne taşımanın ve o kavgayı tekrar deşmenin, o yarayı tekrar deşmenin bir anlamı yoktur. Türü cümleler zahiren Müslümanlar arasındaki vahdeti tahakkuk ettirmeye dönük cümle gibi görünüyor olsa da derinlemesine irdelendiği zaman bütün Müslümanları bir arada tutabilecek olan Rahman'ın kelamı olan Kur'an tahrif edilince, sizin gökyüzünü yeryüzüne indirseniz, yeryüzünü gökyüzüne dönüştürecek güce gelseniz, ben Müslüman diyen insanları bir araya getiremezsiniz. İki Müslüman ki birbirini öldürmüştür, İkisi de haklıdır dediğiniz zaman, dedik ya Kur'an'dan yardım dileyecek olursunuz ve onu da yaptılar. Kur'an'dan yardım getirdiler. Hucurat suresindeki Estağfirullah ve in daifetani minel mu'minine qtetelu fe aslihu beynehuma fe in bagat ihtahuma alel ukhra fe qatilulleti تَبْغِي حَتَّى تَف۪يءَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَاَتْ فَاَصْلِحُ اِلَى اَخِرِ الْاَيَةِ Eğer iki mümin topluluk birbiriyle savaşırsa, iki mümin topluluk birbiriyle savaşabilir, niye savaşmasın diye tefsire başlıyor. Bak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de öyle diyor. Eğer iki mümin topluluk birbiriyle savaşırsa ve in daifetani minel mu'minine qtetelu. Oysa Kur'an diyor ki iki tane hak olmaz. Hak tektir. Doğru tektir. Batılın çok rengi olabilir. Batılın çok çeşidi olabilir. Ama asla ve kat'a vücudu hakikiyesi açısından Hakk'ın zatının gereği hak iki tane olmaz. Doğru iki tane olmaz. Eğer kendisinin doğru üzere olduğunu iddia eden iki taraf birbiriyle savaşıyorsa burada bir problem vardır. Ve dolayısıyla ayet-i kerimenin devamı o problemi irdelemek üzere devam eder. Der ki feaslihu. Onların arasını bulun. Olmaz böyle bir şey. İki mümin topluluk savaşamaz. Varsayın ki bunlar bir gaflete düştüler. Bir yanlış var. İki mümin topluluk savaşıyorsa orada yanlış vardır. Ama bu yanlışın hangi tarafa ait olduğu ayetin bu kısmı itibariyle henüz belli değildir. Dolayısıyla ayet devam ediyor. Fe aslihu beynehuma. Aralarını bulun. Fe in bagat ihtahuma alel uhra. Onların arasını bulmak için el koyulduktan sonra bir taraf saldırıya devam ederse onlara vurun. Cephe tekleşti mi arkadaşlar, dikkat ediyor musunuz? Ayet-i Kerime'de 5 cümle içerisinde Müslümanların cepheleşebileceği, hataen, gafleten cepheleşebileceği imkanına işaret edilir. Ve derhal 3. cümleden 5. cümleye kadar cephe teke indirilir. İlel ebed, iki Müslümanın birbiriyle savaşması ve ikisinin de haklılığının devamı Kur'an mantığına göre mümkün değildir. Fe in bagat ihtahuma alel ukhra fe qatilulleti. Aralarını bulmak için el koyulduğu andan itibaren birisi saldırıya devam ediyorsa o saldıran kısmı öldürün. Burada irdelenmeye değer bir şey var. Kim el koyacak? Fe aslihu beynehuma. Kim bulacak onların arasını? Allah kime emrediyor? Acaba iki Müslüman kavim birbiriyle savaşırken ki her taraf kendisinin haklılığını iddia edecektir. Nasıl bir güç, nasıl bir kudret, nasıl bir sıfat gidip onlara el koyacak ki onlar sussunlar? Veya eğer susmazlarsa o el koyan el nasıl bir el ki onun el koymasına rağmen birisi savaşınca onları öldürmek caiz olsun? Kur'an-ı Kerim'e çok dikkat etmemiz lazım. Kimdir o el? Nasıl bir eldir ki o elin hilafına saldırıya devam edenin kanı helal olacak. Fe in bagat ihtahuma alel ukhra faqatilulleti. Allah emrediyor, artık onları öldürün. Allah onların canını bize helal kıldı. Ne zamandan sonra helal kıldı? Fe aslihu beynehuma, emrine muhatap olan gidip oraya el koydu. Devamı da o elin keyfiyetini anlatıyor. Fe in bagat ihtahuma alel ukhra faqat hatta tefi'e ila emrillah. ta ki onlar Allah'ın emrine gelinceye kadar. Yani o el koyan, el koymasına rağmen bir taraf saldırdı, o saldıranların canını Allah helal kıldı. Nereye kadar helal kıldı? Allah'ın emrine teslim oluncaya kadar. Allah'ın emri nerede? Düşünün ki Ahmet'le Mehmet kavga ediyorlar. Siz gittiniz, İsa olarak müdahale ettiniz. Ahmet'ciğim yapma. Ahmet seni dinledi, Mehmet vurmaya devam ediyor. Siz Mehmet'in canını helal kılabilir misiniz? İsa'nın keyfiyeti ne ki? İsa'nın burada rolü ne ki İsa'ya muhalefet edenin canı helal olsun? Eğer İsa Mehmet bana muhalefet etti diye canını mübah kılarsa Ahmet'le kavgalarına niye sen karışıyorsun ki? Zaten onlar birbirlerinin canını mübah kılmışlardı. Öyle bir el olacak ki o fe aslihu beynehuma emrine muhatap, öyle bir el olacak ki o ele muhalefet eden Allah'ın emrinden çıkmış olacak. Ve Allah'ın emrinden çıktığı için katli caiz olacak. Senin emrine, yani Allah'ın emrine döneceği zamana kadar ona vurabileceksin. Bu ayet tek başına Hucurat suresinden bir ayettir bu. Yanlış hatırlamıyorsam 9. ayet olması lazım. Tek başına mütemadiyen yeryüzünde sözü Allah'ın sözü. Emri Allah'ın emri olacak bir otoriteye ihtiyaç vardır ispat eder. فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا emrinin muhatabı Allah'ın seçtiği sözü benim sözüm, emri benim emrimdir diye nitelediği ve sıfatladığı kimse ancak فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا emrinin muhatabıdır. Kerbela'da iki cephe var. Birisi sözüm ona İslam devletinin halifesi, öbür tarafta İslam'ın nazil olduğu evin evladı. Kim bulacak bunların arasını? Arasını bulabilecek kimse var mıdır? Öyle birisini bana gösterin ki o gün orada olsun, İmam Hüseyin'le Yezid'in arasına girsin ve desin ki durun. Buna rağmen bir taraf saldırmaya devam etsin. O saldıran taraf Allah'ın emrinden çıkmış olsun. Yani o el koyan, öyle bir el koyan olacak ki Allah'ın emrinin temsili olsun. Böyle birisini bulabilir misiniz? Bulabilir misiniz arkadaşlar? Niye bulamazsınız biliyor musunuz? Kerbela'da Allah'ın emrinin tecelligahına savaş açıldı. Allah'ın emrinin tecelligahıdır İmam Hüseyin. Allah'ın emrinin söndürülmesi istendi. Allah'ın nurunun söndürülmesi istendi. Bu zaviyeden baktığınız zaman olayın sünnilikle, şiilikle, hatta bir adım ileri atıp İslam'la alakası olmayan bir olgudur. Özgür ruhlu insanlar açısından olayı değerlendirdiğiniz zaman. Bir tarafta mutlak bir mazlumiyet, bir tarafta mutlak bir hak, bir tarafta mutlak bir batıl. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Hakkı batıl ile bulamayın. Eğer biliyorsanız hakkı tebliğ edin. İki Müslümanın birbiriyle savaşına cevaz verdiğiniz yerde hak batıl ile bulanır. Allah'ın bir eline muhalefet etmiş olursunuz. Kerbela'da mutlak hak ile mutlak batıl savaşmıştır. Bir fark var ki o mutlak batıl dediğimiz şey hakkın üzerine çullanmıştır. Gücünü haktan almaktadır. Allah-u Teala ayet-i kerimede hak ile batılı örneklendirirken nehrin sürüklediği, üstünde toparlayıp götürdüğü çer çöpe ve taşlara çarparak ilerlemesi neticesinde oluşan köpüğe benzetir. Siz baktığınız zaman nehrin üstündeki çer çöpü ve köpükleri görürsünüz. Oysa onların hepsi gelip geçicidir. Asıl olan altındaki o temiz ve berrak sudur. Batıl hakkın üstüne çullanmış, hakkın üstünden iş görmektedir. Ve hak yalnız bırakılmıştır. Hak terk edilmiştir. Hakkın yalnızlığı mümkündür. Ama hakkın batıla teslim olması mümkün değildir. Allah-u Teala ayet-i kerimede fiziki mağlubiyeti ve fiziki galibiyeti nöbetleşe bir şeydir. Bazen size geçer, bazen karşıya geçer. Fiziki mağlubiyet ve fiziki galibiyete Allah Kur'an-ı Kerim'de itibar etmemektedir. Allah'ın itibar ettiği tek şey şudur. Ölümünüz pahasına hak üzere olmanızdır. İsterseniz mağlup olun, isterseniz öldürülmüş olun. Galip olan sizsiniz. Kerbela'da bir facia var. İki taraf Müslüman olduğunu söylüyor. İki taraf birbirine ayetlerle söz söylüyor, hadislerle söz söylüyor ve bir taraf mağlup ediliyor. İki Müslüman kardeşin kavgası olarak algılanıyor. İki Müslüman birbiriyle savaşabilir. Kur'an-ı Kerim'de de zaten bu manada ayetler vardır diye Kur'an-ı Kerim tahrif ediliyor ve asırlardır bugüne kadar bunu getiriyorlar. Fakat son 30 yıldır tarihin sayfaları tersine dönmeye başladı. Kur'an'ı tahrif edenlerin sesi titremeye başladı. Kur'an'ı tahrif edenlerin çirkin yüzü halklar tarafından görülmeye başladı. Ve hakkın gür sedası yeniden duyulur olmaya başlandı. Bugün irdelemek istediğim birinci konu budur. Nedir? Eğer iki Müslüman arasındaki kavgayı iki kardeş kavgası olarak algılarsanız, irdelemeye değer bulmazsanız Kur'an'ı tahrif etmek zorunda kalırsınız ve tarihten beri kendi işledikleri cinayetleri örtbas etmek isteyenler Kur'an'ı tahrif etmek suretiyle bugünkü ben Müslümanım diyen kardeşimin kucağına metni sabit, manası muharref Kur'an'ı terk etmişlerdir. Biz bugün ben Müslümanım diyen kardeşin kucağındaki tefsiri muharref Kur'an'dan metni sabit ve tefsiri sabit Kur'an'a ulaştırmanın irdelemesini, öğretimini yapmaya çalışıyoruz. Bu işin Şiilikle, Sünnilikle, Alevilikle, Bektaşilikle alakası yoktur. Ben Müslümanım diyenin hepsinin ortak problemidir bu. İkinci problem, savaşanların her ne kadar itikadi kimlikleri zahir olsa da, iki taraf ben Müslümanım diyor olsa da, bireysel anlamda yapıp ettikleri açısından birer kimlikleri daha vardır. İçinde yaşadığımız toplumları hepiniz bilirsiniz. Falan insan Müslümandır, iyi insandır. Falan Müslüman, Müslümandır fakat kötü insandır. Biz Müslüman olduğu halde kötü insan dediğimiz nice insan yok mudur? Bu ayrımı neye göre yaptık? Sıfatı aynıdır. İkisi de Müslümandır. Birine iyi, birine kötü dedik. Temel ölçümüz ne? Yapıp ettikleridir. Amelleridir. Şimdi tarihte savaşmış, birbirinin kanını akıtmış. Hele hele ki bir tarafta akan kan Allah Resulü'nün evladının kanıdır. Akıtan adam Müslümandır diye akan sular durmalı mıdır? Allah'ın bize verdiği akıl susmalı mıdır? Bize verilen dil konuşmamalı mıdır? Sükut mu etmeliyiz orada? O Müslümanın yapıp ettiklerini bir bakmamız gerekmez. Şimdi bu manada bu akşam ikinci bölümümde sohbetimin tarafların yapıp ettikleri ve ideolojik yapıları, İslam'dan anladıkları açısında kendi ifadelerine dayanmak suretiyle analiz yapacağız. Ve yine adresimiz İbn Ziyad'ın sarayı ve Ehl-i Beyt esir olarak getirilmiştir. Muhatabımız Hazreti Zeynep selamullahi aleyhadır. Öbür tarafta ise İbn Ziyad'dır. Metnin tam anlaşılması için Osman kardeşin okumasını istiyorum ben, cümlelerde bozukluk olabilir diye.
İbn Ziyad, sizi rezil rüsva eden, sizi öldüren ve efsanenizin de asılsız olduğunu ortaya çıkaran Allah'a hamdolsun.
Evet, ifade burası. Tekrar okuyun lütfen.
Sizi rezil eden, rüsva eden, sizi öldüren ve efsanenizin de asılsız olduğunu ortaya çıkaran Allah'a hamdolsun.
Burada en dikkat çekici ifade nedir? Efsane, asılsız olan efsanenizin yalan olduğunu açığa çıkaran Allah'a hamdolsun. Bunu kim söylüyor? Ehl-i Beyt aleyhisselamı katleden vali söylüyor. Hanımlarını esir alan, vali bunu söylüyor. Sizi rezil eden, yani Allah ehli beyti rezil etmiş, yani bu adam fiziki mağlubiyeti rezillik olarak görüyor. Fiziki galibiyeti izzet olarak görüyor. Buraları çok önemsemiyorum. Fakat gelin sorgulayalım. Hani dedik ya, Kerbela bir üniversitedir. Ve dünyadaki en kalabalık üniversitelerden biridir Kerbela. Ehl-i Beyt'in efsanesi nedir? Ehl-i Beyt nasıl bir efsaneden söz etmişti ki İbn-i Ziyad o efsanenin boşa çıkarıldığını, hem de Allah tarafından boşa çıkarıldığını söylüyor. Bu efsane ne olabilir? Şöyle geriye doğru kaynaklardan Ehl-i Beyt'in dilinden sadır olan cümlelere biraz dikkat edelim. İmam Hüseyin aleyhisselam buyuruyor, diyor ki ben Celdim Resul'ün öldürülmüş olan sünnetini ihya etmek için kıyam ettim. Yani burada sarayın düşmanı diyor ki ben sizin karşınıza Celdim Resulullah'ın dinini ihya için geldim. Bu olabilir mi acaba? İmam Hüseyin'in Celdim'in dinini ihya etmek için oraya gelmişti. Acaba efsane bu mudur? Daha geriye doğru gidelim. Bu işe biz sizden daha layık iken, ben bu işe daha layık iken, ben soysuz oğlu soysuza beyat mı edeceğim? Heyhat min nezille. Acaba imamın efsanesi bu olabilir mi? Bu işe daha layık bendim. Sözü olabilir mi? Geriye doğru gidin. İmam Ali Aleyhisselam'ın Ehl-i Beyt'ten vurun. Ben Kur'an'ı natıkım. Sahneyi hatırlıyorsunuz hepiniz. Sıffin Savaşı'nda kullanmıştı bu cümleyi. Karşı taraf mağlup olmak üzereyken Kur'an sayfalarını mızraklar ucuna takmışlardı. Ve İmam Ali'nin askerleri kılıç indirmişlerdi. Biz Kur'an'a karşı kılıç sallayamayız diye. İmam Ali Aleyhisselam orada bu veciz ifadeyi, dehşetengiz ifadeyi kullanmıştı. Ben konuşan Kur'an'ım. Acaba efsane bu mudur? Geriye doğru gidelim. Ehl-i Beyt'in şahı Allah Resulü'ne kadar gidelim. Ben Allah'ın elçisiyim. Ben Allah'ın peygamberiyim. Ben size neyi helal kıldıysam ona helal, neyi haram kıldıysam ona haram bilin. Muhakkak ki Allah'tan başka ilah yoktur. Taptığınız bütün putlar batıldır. Onların kendilerine zararları ve faydaları yoktur. Biçimindeki o risalet ilanı mıdır efsane olan? Buraları irdelemeye çalışalım. Acaba burada mağrurane bir şekilde sizin efsanenizi boşa çıkaran Allah'a hamdolsun diyen İbn-i Ziyad efsaneden neyi kastetti? Zeynep selamullahi aleyha onu nasıl algıladı? O efsane neydi? Burayı çözümlemek için Yezid İbni Muaviye'nin dilinden anlamaya çalışalım. Bakalım ki efsane neymiş ki? O halifeden Kufe'deki valisine kadar o kültür oturmuş ve o kültürü izzet olarak algılamış. Karşı tarafı mağlup ettiğinden dolayı da Allah'a hamd ediyor. Yezid'e bakalım ki acaba neymiş?
İbn-i Abdurrahbih şöyle yazıyor. Müslim bin Ukbe, Medine halkının kesik başlarını Yezid bin Muaviye'ye gönderdi. Bu başları Yezid'in önüne attıklarında Yezid, İbn-i Zibari'nin Uhud Savaşı'nda okuduğu şu beyitlere benzetme yaptı. Keşke Bedir Savaşı'nda öldürülen ailemin büyükleri, mızraklar ucunda Hazreç kabilesinin iniltisini görselerdi. Haykırıp sevinçten gözyaşı dökerlerdi. Sonra da ellerine sağlık ey Yezid derlerdi. O sırada Resulullah'ın ashabından biri Yezid'e dönerek ey müminlerin emiri İslam'dan çıktın dedi. Yezid evet Allah'tan mağfiret diliyoruz şeklinde cevap verdi. Ardından o sahabi vallahi senin bulunduğun bir yerde kalmayacağım diyerek Yezid'in meclisinden dışarı çıktı. İbn Kesir cilt 8 sayfa 237. İbn Kesir'in naklettiği rivayette birinci beyitten sonra şu şiirler geçmiştir. Savaşçılar Kuba'da, Medine'de mevzilenince biz onların büyüklerinden iki kat öldürdük. Böylece Bedir hesabında onlarla ödeştik. Haşimoğulları saltanatla oynamıştır. Oysa ne bir melek gelmiş ne de bir vahiy inmiştir. İbn-i Kesir cilt 8.
Evet, buradan yakalayabilir miyiz Ehl-i Beyt'in efsanesinin ne olduğunu? Ehl-i Beyt'in İbn-i Ziyad'a göre efsanesi, biz vahiy eviyiz, biz vahiyin çocuklarıyız. Ehl-i Beyt'in şahının Allah Resulü'nün diline dönecek olursak, ben sizin için gönderilmiş Allah'ın elçisiyim. İbn-i Ziyad'a göre ve Yezid'e göre bunlar birer efsanedir. Ne Allah vardır, ne vahiy vardır, ne kitap indirilmiştir. Abdullah oğlu Muhammed, Arap toplumu üzerinde saltanat sahibi olmak istemiş, bu arzusunu tahakkuk ettirmek için peygamberlik gibi, vahiy gibi, Kur'an gibi bir şeyler uydurmuştur. Ve o bir zamanlar muktedir olmuş, o dönemin müşriklerinin önde gelenlerini öldürmüş, katletmiş, devlet sahibi olmuş, daha sonra karşı taraf atağa geçmiş, peygamberin devletinin üstüne çullanmış ve o peygamberin evlatlarından intikamını almış ve sizin efsanenizin boş olduğunu ortaya çıkaran Allah'a hamdolsun diye de yine Allah'ın adını anmak suretiyle, ona hamd etmek suretiyle o tarihten sonrası için İslam'ın kendileri için rantıbıl bir din olduğunu ve o dini aslında terk etmeyeceklerini, rantıbıl bir din olduğu için, siyasi iktidarları için gerekli bir malzeme olduğundan naşi onu inkar da etmeyeceklerini ortaya koymuşlardır. Dikkat ediyor musunuz? Bakın, Şialığı koyun bir tarafa, Sünniliği koyun bir tarafa. Akıl ehli olarak kaynakların kaydettiği iki tane satır arasında egzersiz yapıyoruz. Şimdi bu noktaya gelince bu akşam sohbetimin üçüncü bölümüne geçmek istiyorum. Allah rahmet eylesin, Mevlana'nın Mesnevisinde güzel bir hikaye vardır. Tacir birinin evinde papağanı vardır. Hindistan'a ticaret için gidecektir, yolculuk yapacaktır. Papağanların ana yurdunun Hindistan olduğu söylenir. Tacir papağana der ki, kafesindeki papağana, senin memleketine gidiyorum. Mümkündür ki orada senin soydaşlarını gördüm. Söyleyecek bir şeyin var mı? Papağan der ki, çok selamlı söyle. Tacir Hindistan'a gelir. Bir parkta otururken ağaçların dallarında papağanları görür. Ve der ki, evimde bir papağan vardır. Bakımı da çok iyidir. Çok güzel bakıyorum ona. Güzel şeyler yediriyorum. Size çok selamı var. Der demez ağaç dallarındaki bütün papağanlar cansız bedenleriyle yere düşerler. Tacir üzülür. Şaşırır. Ne oldu bunlara ya? Keşke söylemez olsaydı. Bu kadar papağan ölüverdi. Bir anlamda veremez. Döner evine gelir ve papağanın karşısına geçer. Der ki, senin soydaşlarını gördüm. Senin selamını söyledim. Papağan der ki, onlar ne dediler? Sorma der. Hepsi ölüverdi. Der demez papağan kafeste yığılır. Ölür. Tacir iyice şaşırır. Mahzun, üzgün. Tutar kafesin kapısını açar, papağanı alır, camdan dışarı fırlatır. Fırlatır fırlatır papağan uçar. Karşı dama konar. Tüccar der ki, yahu nedir bu? Çok teşekkür ederim der. Senin sayende ben özgürlüğüme kavuştum. Sen benim selamımı söyledin de benim soydaşlarıma, onlar bana nasıl kurtulacağımı öğrettiler. Ancak bu kafesten ben ölerek kurtulurum. Ve ben ölü numarası yaptım. Elhamdülillah işte özgürlüğümü kazandım diyor. Şimdi Yezid zannediyor ki Ehl-i Beyt'ten intikamını aldı ve öldürdü. Oysa İmam Hüseyin diyor ki, ben ceddim Resulullah'ın dinini ihya etmek için ayaklandım. Bunun bedeli ölümdür. O günün iktidarı Allah Resulü'nün getirdiği muazzez dini kendi keyiflerinin kafesinin içine koymuşlardı. Ve o gün ben Müslümanım diyenler bu işe aldırış etmiyorlardı. Fakat iktidara gelenlerin küfrü zahir değildi. küfrü müstelzim sözleri apaçık bir şekilde söylemiyorlardı. Veliahtlık ihdas edilmemişti. Muaviye'nin ölümünden sonra oğlu Yezid'i veliaht olarak tahta atayınca İslam ümmeti içerisinde İslam'la yeniden oynanmış, veliahtlık ihdas edilmiş. İkincisi, zahiren günah işleyen, namaz kılmayan, içki içen, eğlence düşkünü bir adam İslam devletinin başına gelmiş. Ve bu insan küfrü gerektiren sözleri de az önce okuduğumuz gibi rahatlıkla telaffuz etmiş oluyordu. Artık İslam'ın o kafesten, o iktidar düşkünlerinin kafesinden her ne kadar ganimetler kazanıyor, her ne kadar geçimleri iyi olsa da orası önemli değildi. O kafeste kalması, ceddi Resulullah'ın dininin o kafeste kalması yakışık almazdı. İmam Hüseyin yarenleriyle beraber ölmek suretiyle ceddim Resulullah'ın dini, o dini istismar eden zalimlerin İslam adına telaffuz ettikleri dinden beridir, tarihe kazmak için kendi bedenlerini ve kanlarını feda etmişlerdir. Özgürleştirmişlerdir. Ceddi Resulullah'ın dinini özgürleştirmişlerdir. Ben Mevlana'nın o hikayesinin altına şu notu düşüyorum acizane. O tacir o kafesin içerisine gidip çarşıdan aldığı plastik bir papağan koydu. Gerçek papağan değil. İmam Hüseyin Kerbela'da yarenleriyle beraber şehadet şerbeti içmek suretiyle ceddi Resulullah'ın dininin o günkü iktidarın telaffuz ettiği İslam'dan beri olduğunu ilan edince o günden beri iktidar kafesinde Suni İslam'ı beslemektedir. Suni İslam'la avunmaktadır. İslam kafesten kurtulmuştur. Artık hak ehli insanlar özgürce uçan o papağanı seyreder ve onun arkasından giderler. Her ne kadar azınlık da olsalar.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Aşura günü bir bir yiğitler meydana gidiyorlar. Bir bedel, ücretsiz, karşılıksız, bekledikleri tek bir karşılık var. O da Allah'ın yeryüzündeki hüccetinin övgüsüne mazhar olmak. Ve bir bir bedenler yere düşüyor. Ehl-i Beyt ailesinden, hanedanından başka diri kalan bir erkek kalmamıştır. Artık Allah Resulü'nün evinin erkekleri meydana çıkmak zorundadır. İlk Ali-i Ekber fiziğiyle, duruşuyla, sesiyle, yürüyüşüyle, gezişiyle Allah Resulü'ne benzeyen, Allah Resulü'nü özleyenlerin ona baktıkları zaman özlemini giderdikleri delikanlı, yiğit Ali Ekber gelir. Allah'ın hücceti İmam Hüseyin'den izin ister. Baba artık sıra bizim. İzin ver meydana gideyim der. İmam Hüseyin git oğlum der. Gider yiğitçe savaşır. Ve bir müddet sonra geri döner. Baba çok susuzum. Dayanacak halim yok. Takatım kalmadı. Babanın da çaresi yok. Baba da öyledir zaten. Oğluna verecek bir yudum suyu yoktur. Oğlum git, dön, savaşa devam et. Biraz sonra Ceddi Resulullah tarafından sulanacaksın. Ve tekrar döner. Bir müddet sonra Allahu Ekber nidasıyla beraber yere düşer. Baba! Baba diye bağırır. İşte Resulullah sana selam söylüyor. Şimdi bunu ben Ehl-i Sünnet kaynaklarından okuyorum. Ehl-i Sünnet refleksiyle burayı da biraz irdelemek istiyorum. Muhterem kardeşlerim, git, biraz sonra Ceddi Resulullah seni sulayacak. Onun elinden su içeceksin diyor İmam Hüseyin. Ve gidiyor. Biraz sonra Ali Ekber'in feryadını duyuyorsunuz. Baba işte Resulullah sana selamı var. Şimdi bu sahneyi ben bir Şii kitabından okusam Şiiler uydurdular diyebilirim rahatlıkla. Fakat yok. Bütün Sünni kaynaklar bunu aktarırlar. Şimdi bunu okurken bir Müslüman şu refleksi veremez mi? Ölen Allah Resulü'nün evladıdır ve şehit olmuştur. Henüz canını teslim etmemiştir ki Allah Resulü ona gelmiştir. Ve Allah Resulü oradan evladı Hüseyin'e selam söylemektedir. Yani bu insan hakperesttir değil mi? Bu insan hakperest olursa onu öldüren cephe ne olur? Hepiniz Allah'a emanet olun.